Ayrım 3.
Modernleşme bu ülkelerde istemli çabalarla yani içten başlatıldığı halde bu gelenek etkisini sürdürdü. Kolaylıkla ele alınabilecek bir tabula rasa şöyle dursun, çok güçlü bir kültürel süreklilik söz konusuydu. Ve tabii buna bağlı olarak modernleşme kuramlarının öngörü ve reçetelerinden epeyce sapmış modern formlar ortaya çıktı. Bütün bu olgulara karşılık klasik modernleşme literatüründe genelleyici bir biçimde siyasal modernleşme tanımlarıyla karşılaşırız. Pratik alanda karşı karşıya kalınan güçlükler bile bu ketum tanımlamaların ve ideal tipik açıklamaların kırılması hatta yumuşatılması için yeterli olmamıştır. Literatürün en tipik temsilcilerinden biri olan Eichstädt, akademik sosyolojinin siyasal modernleşme ölçütlerini ana hatlarıyla farklılaşma, merkezileşme ve baskı gruplarının serbest hareketliliği olarak tespit eder. Eichstädt, ikinci olarak siyasal etkinliklerin toplumun bütün bölge ve katmanlarına nüfuz etmesini, yani siyasal katılımı işaret eder. Buna bağlı olarak geleneksel siyasal seçkinlerin ve geleneksel karar verme mekanizmalarının siyasal yapı içindeki yerlerinin zayıflaması gerekliliğine değinir. Bu çerçevede geleneksel önderliklerin yeri yoktur. Toplumda iktidar karizmatik, hukuki, rasyonel veya seküler değerlere bağlı olmak koşuluyla toplumsal olabilir. Modern ile geleneksel kutupları arasında doğrusal bir evrimin varlığı sayıltısına bağlı olarak siyasal gelişmede iletişim olgusuna vurgu yapan Lerner, okuryazarlığı kitle iletişimine açılmak için temel bir zorunluluk sayar. Okuryazarlıkla birlikte artan kentleşmenin de yayılmasında rol oynadığı kütle iletişimi sistemi, siyasal yaşama geniş bir katılımı sağladığı gibi ekonomik katılımı da olanaklı hale getirmektedir. Rasyonalist ve pozitivist bir ruhun yayılması ile yapılanacak modernleşmenin psikolojik öngerekliliği bireylerin empati yeteneğidir. Lerner, empatiden geçişliliği ve değişmeye ayak uydurabilmeyi anlamaktadır. Kütle iletişim sistemi içinde etkin hale gelen siyasal katılımın birimleri işte bu empatik bireylerdir. D.A. Rustow ve Ward ise modern bir yönetim sisteminin ideal tipik karakteristiklerini şöyle sıralamışlardır. Bu sıralama Eichstädt'in altını çizdiği genel ilkelerin bir çeşit açılımıdır. 1. Oldukça farklılaşmış ve işlevsel olarak özelleşmiş idari örgütlenme sistemi, farklılaşma. 2. Bu idari yapı içinde yüksek bir bütünleşme derecesi, merkezileşme. 3. Siyasal karar alma sürecinde rasyonel ve seküler prosedürlerin geçerliliği, önderliğin seküler ve rasyonel oluşu. 4. Siyasal ve idari kararlarda geniş hacimlilik, kapsayıcılık ve yüksek bir etki gücü, siyasal etkinliklerin ülke boyutuna nüfuz etmesi. 5. Devletin tarihi, ulusal sınırları ve ulusal kimliği ile büyük ölçüde özdeşleşmiş bir halkın etkin duyarlılığı, ulusal kimlik. 6. Karar verme sürecinde gerekliliği olmasa da halkın siyasal sisteme katılımı ve siyasete popüler bir ilginin olması, siyasal katılım. 7. Siyasal rollerin affedilmiş olmayıp kazanılmış olması. 8. Hukuki ve düzenleyici tekniklerin seküler ve şahsi olmayan bir hukuk sistemine dayalı olması. Bu liste daha da ayrıntılı ve uzun hale getirilebilir. Ancak siyasal anlamda bir modernleşmenin temel ilkeleri olarak uzmanlaşmış siyasal ve idari kuruluşlarla merkezi otoritenin, dolayısıyla merkezi hegemonik bir ideolojinin varlığı ve geleneksel siyasal egemenlik ilişkilerinin yerini seküler ve rasyonel ilişkilere bıraktığı bir yapı anlatılmak istenmektedir. Böyle bir siyasal yapının siyasal kültürü ulus birimi üzerinde temellenir. Bu yeni bir kültürleme süreci demektir. Bu siyasal oluşumun ulus olarak tanımladığı sınırlar içinde kalan her birimin merkezi otoriteye entegre olmasını, onunla bütünleşmesini ve her birimin kültürleme süreciyle sağlanmaya çalışılan ortak değer ve duyguları özümlemesini öngören bir siyasal kültürdür. Burada siyasal modernleşme ile kültürel modernleşmenin birbirine bağlandığını görürüz. Kültürel modernleşme, bu değer ve duyguların temelinde yer alacak olan kültürel ögelerin topluma ya da toplumun ayırıcı birimlerine, onları birleştirici ve yeni siyasal iktisadi yapıya uyumlandıracak şekilde empoze edilmesi sürecidir. Buradan yola çıkarak toplarsak, türevsel bir yaklaşımla ele alındığında sanayileşme, kültürel ve siyasal modernleşme, modernleşme sorununun birer öğesi olarak görünür. Fakat kültürel modernleşme ile siyasal gelişmeyi birleştiren bir ortak payda vardır ki, o da ulus, devlet ve uluslaşma kavramlarıyla anlatılmaya çalışılan olgudur. D.A. Rostow ve Nordinger gibi araştırmacılar, modernleşme sürecinin ilk adımında ulusal benliğin ortaya çıkması, ulusal birliğin sağlanması ve bunu takiben de merkezi yönetimin kurumlaşması, dolayısıyla devlet, merkez otoritesinin tesisini birer ön gereklilik olarak gösterirler. İşte bu noktada ulus-devlet biriminin oluşumunu önceleyen dinamikler açısından bu süreci 15. yüzyıldan itibaren yaşamış ve 19. yüzyılda tamamlamış olan kapitalist ülkelerle İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, 19. yüzyıl sonunda bu yola giren ve kapitalizmin kurumlarını ithal etmeye çalışan ülkeler arasında modernleşme kuramlarının iddia ettiği gibi doğrusal ve sorunsuz bir takipçilik olması bir yana kültür farkına, dünya ekonomisi içindeki eklemlenme düzeyine ve hiyerarşik yere bağlı çok önemli farklar ortaya çıkmaktadır. Siyasal modernleşmenin dünya ölçüsündeki görüntüsüne şöyle bir bakıldığında Batı ülkeleri ile diğer ülkeler arasında temelde önemli bir fark olduğu görülecektir. Batı için siyasal modernleşme, temsili ve demokratik kurumların gelişmesi ve yerleşmesidir. Oysa Batı'nın dışında kalan ülkelerde siyasal modernleşme, otokratik ve oligarşik bir biçimde başlatılmıştır. Kimse Sultan II. Mahmud'un, Çar Petro'nun veya Meiji'nin birer demokrat olduğunu iddia edemez. Bu ülkelerde demokratik devrimler çok daha sonradan gelmiştir. Otokratik ya da oligarşik bir biçimin başlattığı modernleşme, daha çok Batı'nın tanımladığı modern devleti ve onun talep ettiği ve işlev yüklediği kurumları oluşturma çabasıyla ortaya çıkmıştır. Bu çabanın laboratuvar niteliğindeki örnekleri ise elbette Osmanlı Devleti, Çarlık Rusyası ve Meiji Japonyası'dır. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılına kısaca göz atmak bile bu hummalı çabanın ürünü olan kurumların birer birer nasıl oluştuğunu, yerlerini daha yenilere nasıl terk ettiğini anlamamız için yetecektir. Osmanlı Devleti'nde 3. Selim'le ya da Lale Devri ile başlatılan yenileşmenin, teknik deyişle modernleşmenin, Tanzimat'a dek dar kurumsal düzenlemelerle yetindiğine tanık olunur. Bu düzenlemelerin odağında ise daima ordu bulunmuştur. Tanzimat'ın bu bakımdan bir farklılığı var. Tanzimat'la modern devlet kavramının içeriğine dönük olarak yurttaş esaslı teritoryal devlete geçilmesi zımmen öngörülmüş oluyordu. Bu yenileşmenin bürokrat saray işbirliğinin hatta kimi zaman sarayı edilginleştirecek ön plana çıkan bürokrasinin bir ürünü olduğu konusunda çok söz söylemeye gerek yok. Tabii böyle bir hukuki yapının anayasalı bir devlete doğru giden evrimi içinde yurttaşı devlete bağlayacak, onu merkezle bütünleştirecek ve şimdiye dek ihtiyacı duyulmamış bir ideolojinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kitap, bu ideolojinin Osmanlı kütlesinden ulus devlete doğru gelişen, tarih içinde billurlaştığı bir noktayı nedenleri ve etkileriyle karşılaştırmalı olarak analiz etmeye çalışacaktır. Modern bir yönetim örgütlenmesi içindeki kamu hizmetleri, yurttaşlık ödevleri ve modern bir ekonomide söz konusu olan iş bölümü sabit bir coğrafi bağlam ister. Böyle bir oluşumun göçebe kabilelere, feodalizme ve Osmanlı millet sistemi gibi prekapitalist yapılanmalara tahammülü yoktur. Bununla birlikte kozmopolit imparatorlukların veya kabile, köy gibi çok küçük geleneksel birimlerin modernleşme engeli teşkil ettiği kabul edilmiştir. Bu yüzden 15. yüzyıldan beri Avrupa'da, 20. yüzyılın içinde de Asya ve Afrika'da siyasal modernleşme, milliyetçilik akımlarıyla birleşmiştir. Bütün dünyada modernleşme bu bakımdan ulusal duyguların ve düşüncenin coşturulmasına dayanmıştır. Bu yüzden modernleşme kuramlarının takipçileri modern ulus devletin gelişimini en az geniş ölçekli birincil üretim faktörlerinin pazar ekonomisine katılması kadar önem taşıyan ve sadece bu sürecin basit bir sonucu olarak anlaşılmasının yanlış olduğu bir modernleşme tezahürü olarak anlarlar. 3. Orta Doğu'da modernleşmenin genel seyri. 3.1. Orta Doğu'da askeri ve bürokratik modernleşme. Orta Doğu ülkelerinde askeri ve bürokratik modernleşme çabaları 18. yüzyılın sonunda ortaya çıktı. Bu olan alanda sistematik biçimde modernleşme ilkin 3. Selim devrinde başlamıştır. 3. Selim askeri alanda yeni bir ordunun tesisi yoluna gitmişti. Nizami Cedid adlı bu ordu 19. ve 20. yüzyılın modern Osmanlı ordusunun çekirdeği olmuştur. Desantralize olmuş devleti yeniden merkezileştirecek, dolayısıyla ayanların konum ve çıkarlarını tehdit edecek merkezi bir ordu niteliğindeki Nizami Cedid'i kuran 3. Selim'in bu çabası merkezi otorite, düzenli maliye ve uygun bir idari mekanizmaya dayalı modern, bürokratik ve rasyonel bir düzenin oluşturulmasına doğru ilk büyük adım olmuştur. Bu alanda İran'da Kaçar Hanedanı'nın ve Mısır'da Hidiv Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın modernleşme gayretleri ise 19. yüzyılın başına rastlar. 1805 yılından itibaren Mısır valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa savaş sanayini kurmaya çalışmıştı. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa'dan eğitimci subaylar, mühendis ve doktorlar getirtip Avrupa'ya çeşitli inceleme kurulları ve öğrenciler yolladı. Tunus'ta da 1. Ahmet Paşa 1830'larda bir İtalya'nın yönetiminde ilk harp okulunu kurdurmuştu. Okulun öğretmenleri İngiliz, Fransız ve İtalyan'dı. Daha sonra Tunuslu Hayrettin Paşa bu okulun ilk yerli müdürü oldu. Bu okul 1869 yılına kadar hizmet vermiştir. İran'da Kaçar Hanedanı 1797-1834 19. yüzyılın başından itibaren Avrupa tarzı bir ordu teşkiline başlamıştı. 1852'de İranlılar bu ordunun ihtiyacına dönük olarak öğretmenleri bütünüyle batılı olan bir Darül Hünün kurdular. Askeri bir perspektifle başlatılan modernleşme, onun ihtiyaçlarına dönük olan fakat daha değişik temel kurumlara doğru modernleşmenin genişletilmesini gerektiren bir süreç içine oturmaktadır. İşte bunun en güzel göstergesi, önce orduya batıdan eğitmen getirtmek, sonra batı tarzı askeri okullar kurmak, daha sonra da askeri kurumlara temel teşkil edecek mühendis okulları, tıp fakülteleri ve fen fakülteleri açmak şeklinde ortaya çıkan genişlemedir. Batı tarzı eğitim ve bilim bu kanalda Orta Doğu'ya girmiş, daha sonra sivil alana sıçramıştır. Modernleşmeyi sürükleyen işte bu kanal olmuştur. Bunun yanında bürokratik alandaki modernleşme adımları idari yapıyı sarmış ve belli bir ağırlık kazanmıştır. Ancak modernleşmeyi toplumsallaştıran kanal önemini vurguladığımız eğitim alanıdır. Diğerleri ağırlığı hissedilmekle beraber tali kalmıştır. Eğitim kanalı ileride yoğunlaşan düşünsel ve siyasal modernleşmenin de temeli olmuştur. Türkiye'de Osmanlı yönetimi altında modernleşme kaba çizgileriyle ve bu kabullerin ışığı altında dört ana evrede incelenebilir. A. Tanzimat öncesi dönem. 3. Selim 1789-1808, 2. Mahmut 1808-1839 ve Tanzimat dönemi Abdülmecid 1839-1861, Abdülaziz 1861-1876, C. Meşrutiyet ve Abdülhamit dönemi 5. Murat 1876, 2. Abdülhamit 1876-1908, D. 2. Meşrutiyet ve İttihat Terakki dönemi 1908-1918. Bunun ardından mütareke ve milli mücadele evresi bir geçiş dönemi niteliğine haizdir. Zira İttihatçıların etkinliği azalarak da olsa 1925'e kadar sürmüş ve fakat bu azalmaya karşılık Mustafa Kemal'in etkinliği hızla artmıştır. 1925'ten 1950'ye kadar Kemalist ideolojinin ağırlığı tartışmasız bir biçimde ülkedeki egemenlik ilişkilerini belirler.